Ayrım 13, sayfa 118. Kader bu bakımdan Almanya'ya büyük bir iyilik etmiştir, diyor Hitler. Rusya'ya Bolşevizmi getirmiştir. Hitler'e göre Bolşevizm, Rusya'nın Yahudiler eline geçmesi demektir. Doğudaki dev imparatorluk çökmek üzeredir. Rusya'da Yahudi hakimiyetinin son bulması, Rusya'nın da bir devlet olarak sonu olacaktır. Böylelikle doğuya giden büyük stepler, diyor Hitler, Rusya'nın çökmesi sırasında Almanlar için pek fazla kana mal olmadan kolayca ele geçirilebilecektir. Bu tasarının açık ve kesin olmadığı söylenebilir mi? Fransa mahvedilecek ama bu amaç Almanya'nın doğuya doğru genişleme amacının yanında ikinci derecede kalacak. Önce doğuda Almanların çoğunlukta olduğu yakın yerler alınacak. Nereleriydi bunlar? Elbette ki Avusturya'nın hepsi, Çekoslovakya'da Sudetenland, Polonya'nın Danzig dahil doğu kesimi, bunlardan sonra da Rusya'nın kendisi. Başbakan Hitler birkaç yıl sonra bu amaçlarını gerçekleştirmeye başladığı zaman acaba dünya neden şaşırıp kalmıştı? Kavgamda Hitler'in nasıl bir Nazi devleti kuracağını anlatan düşünceleri uzayıp gider. Demokratik saçmalığa yer verilmeyeceğine, 3. Alman İmparatorluğu'nun Führer prensiple, yani liderlik ilkesiyle yönetileceğini, yani Almanya'nın bir diktatörlük olacağını anlatır. Kitapta ekonomi üzerine hemen hemen hiçbir şey yoktur. Hitler bu konuyu katiyen sevmemiş, bu konuda faiz esaretine karşı duran kaçık Gottfried Feder'in saçma fikirleriyle oyalanmaktan ileri gitmemiş, hiçbir şey öğrenmek zahmetine katlanmamıştır. Hitler'i ilgilendiren nokta siyasi iktidardı. Ekonomi nasıl olsa kendi kendine yürürdü. Devletin belirli bir ekonomik kavram ya da gelişmeyle hiçbir ilgisi yoktur. Devlet ırka dayanan bir organizmadır. Ekonomik bir organizasyon değildir. Bir devletin iç kuvveti pek az durumda ekonomik refah denen şeye intibak eder. Bu ikincisi, yani ekonomik refah, birçok durumlarda devletin çökmeye yüz tuttuğunu gösterir. Bir devleti maddi niteliklerin değil, ülküsel erdemlerin meydana getirdiğini Prusya gayet güzel göstermiştir. Ancak bu erdemler sayesinde ekonomik hayat gelişir. Almanya'da daima siyasi kuvvet arttığı zaman ekonomik şartlar iyileşmeye başlamıştır. Ama ekonomik etkenler halkımızın tek amacı olduğu ve ülküsel erdemler bulunmadığı zamanlar devlet çökmüş ve kısa bir zamanda ekonomik hayatı da kendisiyle birlikte felakete sürüklemiştir. Şimdiye kadar hiçbir devlet barışçı ve ekonomik yollarla kurulmamıştır. Onun için Hitler'in 1923'te Münih'te bir konuşmada söylediği gibi kılıçsız ekonomik politika olamayacağı gibi iktidarsız sanayileşme de olamaz. Hitler kavgamda Nazi İmparatorluğu'nun ekonomik temelleri üzerinde herhangi bir fikir yürütmekten çekinir, belirsiz ve basit bir felsefeyle milli ekonomiyi hareket halinde tutacak ekonomi odalarını da malikane odalarına, merkezi ekonomi parlamentosuna değinip geçer. Nazi Partisi'nin adında sosyalist kelimesi vardı ama Hitler'in yeni Almanya'da uygulamayı düşündüğü sosyalizm üzerindeki görüşleri iyice belirsizdi. 28 Haziran 1922'de yaptığı bir konuşmada sosyalisti nasıl tanımladığına bakılırsa buna şaşmamak gerekir. Milli davayı ulusun refahından daha büyük bir ülkü saymayacak kadar benimseyen milli marşımızdaki Deutschland über alles sözünü, bu dünyada Almanya, Alman halkı ve Alman toprağından daha yüksek bir şey olmadığı şeklinde anlayan herkes sosyalisttir. Editörün verdiği öğütler ve kendisine yardım eden en az 3 kişinin yaptığı budamalar Hitler'in kavgamda bir konudan ötekine atlamasını önleyemedi. Önce Landsberg hapishanesinde, sonra da Berchtesgaden yakınlarındaki Haus Wachenfeld'de Hitler'in söylediklerinin çoğunu yazmış olan Rudolf Hess, müsveddeleri derleyip toparlamak için elinden geleni yaptı. Ama Hess, lidere fazla direnecek biri değildi. Bu işte papaz Bernhard Stepfle daha başarılı oldu. Bu papaz, eskiden MIT mezhebindeydi ve Bavyera'da Yahudi düşmanlığı ile tanınmış bir gazeteciydi. Bu kitapta adı birkaç kere geçecek olan bu garip papaz Hitler'in dil yanlışlarından bazılarını, üslubunun bazı yerlerini düzeltti. Yazarı siyaset bakımından sakıncalı olduğuna inandırdığı birkaç parçayı da çıkardı. Üçüncü öğütçü Çek asıllı Josef Szczerny idi. Szczerny Nazi gazetesi Völkischer Beobachter'de çalışıyordu. Yazdığı Yahudi düşmanı şiirlerden ötürü Hitler tarafından seviliyordu. Szczerny kavgamın ilk cildinin ikinci baskısını gözden geçirdi. Bu sırada bazı garip kelimeleri ve cümleleri attı ya da değiştirdi. İkinci cildin de tasihlerini o yaptı. Buna rağmen konudan konuya atlayan parçaların çoğu kaldı. Hitler düşüncelerini her konu üzerinde gelişigüzel sıralamakta direniyor. Kültür, eğitim, tiyatro, sinema, resimli romanlar, sanat, edebiyat, tarih, seks, evlilik, fuhuş ve frengi konusundaki fikirlerini açıklıyordu. Örneğin kitapta frengi konusuna 10 uzun sayfa ayırmıştı. Frengiyi ortadan kaldırmak diyordu, ulusun tek görevidir. Görevlerinden biri değildir. Hitler bu korkunç hastalıkla savaşmak için ulusun bütün propaganda kaynaklarını seferber edilmesini istiyordu. Her şey diyordu, bu sorunun çözülmesine bağlıdır. Frengi ve fuhuş problemi aynı zamanda erken evlenmeleri kolaylaştırmak suretiyle de çözümlenmeye çalışılmalıdır. Hitler 3. Alman İmparatorluğu'nun cinsiyet sorununu da böylece önceden çözmektedir. Evlilik bir amaç olamaz. Evlilik daha yüksek bir amaca yaramalıdır. Bu amaç da türün ve ırkın üretilip yaşatılması olmalıdır. Anlamı ve görevi yalnızca budur. Türlerin ve ırkın sürdürülmesi kuramı bizi kavgamın belli başlı fikirlerinden ikincisine getirmiş oluyor. Hitler'in Weltanschauung yani hayat görüşüne bazı tarihçiler özellikle İngilizler bunda bir çeşit basit Darwincilik görmektedir. Ama gerçekte onun kökleri ileride göreceğimiz gibi Alman tarihinde ve düşüncesindedir. Hitler de Darwin gibi aynı zamanda bir sürü Alman filozofu, tarihçisi, kralı, generali, devlet adamı gibi hayatı sonsuz bir savaş olarak görür ve dünya en uygun olanın yaşadığı ve en kuvvetlinin hükmettiği bir yabanlar ormanıdır der. Bir yaratığın başka bir yaratığı yiyerek yaşadığı, zayıfın ölümünün kuvvetlinin yaşaması demek olduğu bir dünyadır bu. Bu fikir kavgamda bir takım büyük laflarla anlatılmıştır. Sonunda kendi varlığını koruma güdüsü muzaffer olacaktır. İnsanlık yalnız sonsuz savaşlarla gelişmiştir. Sonsuz barışta insanlık sadece çöker. Tabiat canlıları yeryüzüne salar ve onların serbest didişmelerini seyreder. Sonra sevdiği yavrularına efendi olmak, cesarette ve akılda güçlü çıkmak hakkını bağışlar. En güçlü olan hakim olmalıdır. Zayıfla karışıp kurban olmamalıdır. Ancak doğuştan zayıf olanlar bu düşünceleri zalimlik sayabilir. Hitler'e göre kültürün muhafazası zorunluluğun sert kuralına dünyada en iyi ve en kuvvetli olanın zafer kazanması hakkına bağlıdır. Yaşamak isteyenler dövüşmelidir ve sonsuz savaş dünyasında dövüşmek istemeyenlerin yaşama hakkı yoktur. Bu zor da olsa böyledir. Tabiat tarafından sevilen cesaret ve hamaratlık bakımından en güçlü olan Tanrı'nın kendisine efendi olmak hakkını bağışladığı çocuk kimdir? Ariler. Böylece kavgamda Nazilerin temel fikri olan ırk üstünlüğü yani efendi ırk kavramına geliyoruz. 3. Alman İmparatorluğu ve Hitler'in Avrupa'daki yeni düzeni buna dayanıyordu. İnsanlığın bütün kültürü, bugün elimizde bulunan bütün sanat, bilim ve teknoloji sonuçları hemen hemen bütünüyle Arilerin yarattıkları ürünlerdir. Bu gerçek Arilerin bütün yüksek insanlığın kurucusu olmaları dolayısıyla insan kelimesiyle anladığımız örneği temsil ettikleri fikrinin doğruluğunu ispat eder. O alnından her zaman için tanrısal deha kıvılcımının fışkırdığı, sessiz sırların gecelerini aydınlatan, bilgi ateşini durmadan tutuşturan ve böylece insana bu dünya yüzünde öteki yaratıklar üzerindeki hakimiyeti sağlayan bir insanlık Prometesidir. İnsanlık kültüründeki her büyük yapıtın temellerini atan ve duvarlarını çıkan odur. Peki, Ariler bu kadar çok şeyi nasıl yapabildiler ve nasıl üstünlük kazandılar? Hitler'in cevabı şu: başkalarının üzerine basarak. 19. yüzyılın birçok Alman düşünürü gibi Hitler de sadizme ve tabii onun tersi olarak da mazohizme bayılır. Yabancılar Alman ruhundaki bu eğilimi anlamakta her zaman güçlük çekmişlerdir. Böylece daha yüksek kültürlerin yaratılması için aşağı insan tiplerinin var olması en esaslı şartlardan biridir. İlk insanlık kültürünün eğitilmiş hayvanlardan çok aşağı insan varlıklarının kullanılmasına dayandığı kesindir. Çünkü önce savaşta esir alınmış olan savaşçı sapanı sürmüş, ondan sonra at gelmiştir. İlk kültürlerin aşağı insanlarla karşılaştıkları zaman onları esir eden ve iradelerine boyun eğdiren Arilerin yaşadığı yerlerde çıkmış olması bir rastlantı değildir. Ariler efendi davranışlarını merhametsizce sürdürdükleri süre yalnız efendi olarak kalmamışlardır. Aynı zamanda kültürün tutucusu ve çoğaltıcısı da olmuşlardır. Bundan sonra olanları Hitler Almanlara bir uyarım sayıyor ve şöyle diyor: boyunduruk altındaki halk dikilip efendilerinin düzeyine yaklaşınca, yani efendilerinin dilini kullanmaktan doğan böyle bir dönem açıldığında efendi ile uşak arasındaki sınırlar yıkıldı. Efendinin dilini kullanmaktan daha da kötü bir şey vardı. Ariler kanlarının saflığını, dolayısıyla cennette kendileri için peyledikleri yeri kaybettiler. Irk karışıklığıyla bataklığa gömüldüler ve yavaş yavaş kültür yaratıcılığı vasfından yoksun kaldılar. Genç Nazi liderlerine göre en büyük hata buydu. Kan karışımı ve bunun sonucu olarak ırk seviyesinin alçalışı eski kültürlerdeki yıkılışın tek nedenidir. Çünkü insanlar savaşta yenilmeler sonucunda mahvolmazlar. Yalnızca saf kanlarında süregelen karşı koyma güçlerini yitirdiklerinden ötürü çökerler. Bu dünyada iyi ırktan olmayan bütün insanlar ıvır zıvırdır. Yahudiler ve Slavlar ıvır zıvırdır. Hitler daha sonra diktatör ve fatih olduğu zaman Almanların bu ırklardan herhangi biriyle evlenmesini yasak edecektir. Oysa Almanların özellikle doğu bölgelerinde yaşayanların kanlarında bir hayli Slav kanı olduğunu ona dördüncü sınıftaki bir çocuk bile söyleyebilirdi. Şunu yeniden kabul etmek gerekir ki Hitler ırk fikirlerini uygularken yalnızca sözünü yerine getiriyordu. Savaş sırasında Slavlara uygulamaya başladığı yeni düzende Çekler, Polonyalılar, Ruslar, Alman efendiler için odun taşıyacaklar, su çekeceklerdi. Eğer o gülünç yeni düzen daha devam etseydi öyle de kalacaklardı. Hitler gibi tarih ve antropoloji bilmeyen bir adam için Almanları modern Ariler ve dolayısıyla efendi ırk saymak çok kolaydı. Hitler'e göre Almanlar bu dünya yüzündeki insan türlerinin en üstünleriydiler. Yalnız köpek, at ve kedi beslemekle kalmayıp kendi kanlarının saflığı ile de ilgilenecek olurlarsa yine öyle kalabileceklerdi. Hitler'in bu ırk saplantısı onu folkçu, yani aşağı yukarı halkçı bir devlet kavramına götürür. Kavgamı birçok kereler okuduğum, Führer'in bu konuda birçok konuşmalarına tanık olduğum, diktatörü bütün düşünce sistemindeki özün bu kavram olduğunu söylerken birkaç kere dinlediğim halde kesin olarak bunun ne çeşit bir devlet olduğunu ya da olacağını bir türlü açıkça anlayamadım. Almanların folk kelimesi tam olarak İngilizceye çevrilemez. Aynı zorluk Türkçede de yatar. Çoğunlukla ulus ya da halk olarak çevrilir. Ancak Almanca'da kelimenin daha derin ve biraz daha farklı bir anlamı vardır. Folk, kan ve toprağa dayanan ilkel kabile gibi bir topluluktur. Hitler kavgamda folk devletini tanımlamakta zorluk çekiyor. Mesela 379. sayfada folk kavramını açıklayacağını söylediği halde birkaç sayfa herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınır ve başka konulara kaçar. Sonunda şöyle bir değinir. Folk felsefesi insanlığın önemini burjuva ve Marksist Yahudi dünyalarının tersine ana ırk alemanlarına götürür. Devleti sadece bir amacın aracı sayar ve amacını insanın ırki varlığının sürdürülmesi olarak yorumlar. Dolayısıyla ırk eşitliğine hiçbir zaman inanmaz. Ancak aralarındaki ayrılıkları göz önünde tutarak daha yüksek ya da daha alçak değerlerini tanır. Daha iyi ve daha kuvvetli olanın zaferini teşvik etmeye, aşağı ve zayıf olanın evrene hükmeden ölümsüz irade gereğince boyun eğmesini istemeye kendisini zorunlu sayar. Böylelikle kural olarak tabiattaki aristokratik ana fikre hizmet eder ve bu kuralın en aşağıdaki son bireye kadar geçerli olduğuna inanır. Yalnız ırkların değil, bireylerin de aynı değerleri olduğunu kabul eder. Kitle ile tek kişiliğin önemini ayırır ve böylelikle bir örgütleme sağlar. İnsanlığın idealize edilmesi gerektiğine, bunun insan varlığının ilk kuralı olduğuna inanır. Ancak eğer bir ahlak görüşü daha yüksek bir ahlaka sahip olanların ırk hayatları için bir tehlike teşkil ediyorsa, ona bile yaşama hakkı tanımaz. Çünkü piçleşmiş ve zencileşmiş bir dünyada insanların güzel ve yüksek saydıkları bütün kavramlar, insanlığımızın idealleştirilmiş geleceği fikri sonsuzca yitirilmiş olacaktır. Böylece folk hayat felsefesi tabiatın tam kendisine uygun bir felsefedir. Çünkü kuvvetlerin yeniden serbestçe oynamasını sağlayacaktır. Bu oyun sürekli daha yüksek karşılıklı bir türetime yol açacak, sonunda bu dünyayı ele geçirecek olan insanlığın en iyi ırkı kısmen kendisinin üstünde, kısmen de dışında kalan faaliyet alanlarına rahatça girecektir. İnsanlığın yakın bir gelecekte yüksek bir ırkın efendi bir halk olmasıyla ve bu ırkın bütün dünyanın elinde bulunan araçlar ve imkanlarla donatılmasıyla çözülebilecek sorunlarla karşılaşacağına hepimiz inanıyoruz. Hitler az sonra şunları söylüyor. Bir folk devletinin en yüksek amacı kültür kuracak ve daha yüksek bir insanlığın güzelliğini ve şerefini yaratacak asli ırk elemanlarının muhafazasıdır. Bu onu yeniden ırsiyet konusuna götürür. Folk devleti, ırkı bütün hayatın merkezi yapmalıdır. Irkın saf kalmasına dikkat edilmelidir. Yalnız sağlığı yerinde olanların çocuk yapmalarına dikkat etmelidir. Burada bir tek kötülük olabilir. Bir insanın hasta ve sakat olmasına rağmen dünyaya çocuk getirmesi. Büyük bir şerefli davranış da şu olabilir. Bu çocuğu yapmaktan vazgeçmek. Bunun tersine sağlığı yerinde çocukları ulustan sakınmak kötü bir davranış sayılmalıdır. Burada folk, devlet, binlerce yıl sonraki geleceğin koruyucusu olmalıdır. Bu durum karşısında bireyin istekleri ve bencilliği bir hiç olarak görülmeli ve devlete boyun eğmelidir. Bundan ötürü folkçu devlet, evliliği ırkın bir pislenmesi olmaktan çıkarmakla İşe başlamalı ve ona insanla maymun arasındaki garip yaratıkları değil, Tanrı'nın imgesini yaratacak kutsal bir kurum önemini kazandırmalıdır. Hitler'in hayali folk devleti kavramı lafta kalan bir sürü fikirlere yol açar. Bunlara dikkat edildiği takdirde Almanlar dünyanın efendisi olacaklardır. Alman hakimiyeti Hitler'in saplantısıydı. Hitler bu noktada şöyle iddia eder. Alman ırkının sağlığının korunmaması bizi dünya hakimiyetinden yoksun kılmıştır. Eğer Alman halkı öteki halklardaki sürü birliğini muhafaza edebilseydi, bugün Alman İmparatorluğu dünyanın hanımefendisi olurdu. Folk devleti ırk üzerine kurulacağına göre, Almanya bütün Almanları kapsamalıdır. Bu söz görüşünün temelidir. İktidara geçtiği zaman da uygulamayı unutmadığı bir noktadır. Folk devleti tabiatın aristokratik niteliğine dayandığına göre demokrasi de bahis konusu olamaz. Onun yerine Führerprinzip geçecektir. Üçüncü Alman İmparatorluğu Prusya ordusunun disiplinini kabul edecektir. Her liderin aşağıya karşı otoritesi, yukarıya karşı sorumluluğu olacaktır. Çoğunlukla alınan kararlar diye bir şey olmamalıdır. Yalnızca sorumlu insanlar olmalıdır. Elbette ki her adamın yanında danışmanları olacaktır. Ama kararı yalnız bir tek adam olacaktır. Yalnız onun otoritesi ve emir verme hakkı olabilir. Parlamentosuz yapamayacaktır. Danışılan üyelerin mutlaka fikirlerini alacaktır ama hiçbir toplantıda oylamaya geçilmeyecektir. Bunlar oy verme makineleri değil, çalışan birer kurum olacaklardır. Bu prensip mutlak otorite ile kayıtsız şartsız birleşmiş olan mutlak sorumluluk prensibi yavaş yavaş bir liderler zümresi yetiştirecektir. Bugünkü sorumsuz parlamentarizm çağında buna imkan yoktur. Hitler'in Landsberg hapishanesinden Leh şehrinin çiçek açmış bağlarına bakarken ya da sonradan 1925-26 Berchtesgaden'da rahat bir otelin balkonunda oturup Alplerin ötesinde kalan ana yurdunu düşünürken sadık arkadaşı Rudolf Hess'e peş peşe yazdığı fikirler bunlardı. Bu sırada yukarıda gördüğümüz çürük temeller üzerine kuracağı ve demir bir pençe ile yöneteceği 3. Alman İmparatorluğu'nun rüyasını görüyordu. Hitler uzun zaman sonra şunları söyledi. Hapse atılmamış olsaydım kavgam hiçbir zaman yazılmazdı. Bu dönem bana o zaman ancak içgüdüyle duyduğum çeşitli fikirleri derinleştirmek imkanını sağladı. İktidara artık zor yoluyla geçemeyeceğimize inancım. Beni destekleyenler anlamamıştı bunu. O tarihten başlar. Devletin kendisini pekleştirecek zamanı ve silahları vardı. Hitler's Secret Conversations sayfa 235. Bu söz 3-4 Şubat 1942 gecesi Rusya cephesinde karargâhta bulunan arkadaşlarına söylenmiştir. Bu imparatorluğu bir gün kuracağından ve yöneteceğinden şüphesi yoktu. Çünkü çağlar boyunca nereden geldiği ve nasıl olduğu bilinmeyen birçok dahinin içindeki görev, misyon, duygusu onda da vardı. Siyasi bakımdan hiçbir zaman bir araya gelmemiş olan seçkin bir halkı birleştirecekti. Irkını temizleyecekti, kuvvetlendirecekti, onları dünyanın efendileri yapacaktı. Bu kaba bir Darwincilik miydi? Sadist bir rüya mıydı? Sorumsuz bir bencillik miydi? Bir megalomani miydi? Hepsi vardı ama bütün bunlardan başka bir şey daha vardı. Hitler'in kafasındaki düşüncelerin, hırsların, deli kafasından geçen bütün garip düşüncelerin kökleri Alman tecrübesinin ve düşüncesinin derinliklerinde bulunuyordu. Nazizm ve 3. Alman İmparatorluğu aslında Alman tarihinin mantıki bir devamından başka bir şey değildir.